bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Biletimiz İstanbul'a kesildi. Mıgırdiç Margosyan. Aras Yayıncılık, İstanbul, Ekim 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Mıgırdiç Margosyan. Diyarbakır'da, Hançapek'te, Gavur Mahallesi'nde başlayan, ancak benim fikrim dahi alınmadan, alelacele, sadece ve sadece ana dilimi öğrenmem için İstanbul'a postalanmamın ardından, geriye kalan yaşamımı benim hiç de hayal edemeyeceğim şekilde etkileyen o anın, o yolculuğun gerisinde bıraktığım Türkçe gavur, Kürtçe filla sözcüğü, daha İstanbul'a ayak basar basmaz götürülüp yerleştirildiğimiz Şişli'deki Karagözyan Ermeni yetimhanesindeki Ermeni çocukların ağzında bu kez adaylı şu cümleye dönüşmüştü. Koşun, koşun, Anadolu'dan Kürtler gelmiş. Ön söz yerine. Bu kitaptaki öykülerin Ermenice orijinalleri İstanbul'da günlük olarak çıkan Marmara gazetesinde 1969-1988 yılları arasında yayınlanmıştır. İlk dört öykü yazarın Mer Ait Gomen, Bizim Oralar 1984 İstanbul adlı Ermenice kitabında da yer almıştır. Diğer üç öykü ise ilk kez Türkçe olarak kitaplaşmaktadır. Ne var ki bu kitabı bir çeviri olarak algılamamak gerekir. Orijinallerine sadık kalmakla birlikte yazar öykülerini bu basım için Türkçe olarak yeniden kaleme almış, yer yer genişletip değiştirmiştir. İlk kez Türkçeleşen bu yedi öyküden Allah ve Elmalı Balayı, Ermenice'de Kavaragan Karagunutyun, Taşra Köy Edebiyatı yazarı olarak ünlenecek olan Margosyan'ın edebi serüveninin değişik örnekleridir. Diğer öyküler, Margosyan'ın Gavur Mahallesi ve Söyle Margos Nerelisin adlı Türkçe kitaplarında da rastladığımız Diyarbakır'dan yaşam kesitleridir. Margosyan'ın Diyarbakır yöresini anlattığı ilk öykülerinden birini Halil İbrahim'i okuyan Erzincanlı, ünlü Ermeni yazar Hagop Mintzuri bir açık mektup kaleme alır. Marmara'nın 18 Mart 1976 tarihli sayısında yayınlanan bu mektupta övgüler düzen Mintzuri, edebiyatı unutma, sabahından çal, gündüzünden çal, gecenden çal, eser ver bize diye çağrıda bulunur Margosyan'a. Mintzuri'nin açık mektubuna yazarın verdiği cevap bu kitabın ilk öyküsüdür. Ana dili serüvenim adlı bu öykü, Mintzuri'nin yazarı değerlendirişindeki çarpıcılığa da ayna tutar adeta. Gerçekten de Margosyan'ın ince mizahına kaynaklık eden iç dünyasındaki kıpırtıyı, sancıyı, duyarlılığı, Mintzuri 1976'daki açık mektubunda aynen şu sözlerle ifade etmektedir. Karakteristik bir gülüşün var. Bizim köylerdeki gelinlerinki gibi. Dudaklar kısılıdır. Birden parıldayıp sönüverir hani. Koyu verilmez o gülüş. Aras Yayıncılık. Halam Heredanlı Yeysa ve eniştem Erzurumlu Ohenesa veya namı diğerleriyle yani Diyarbakır'daki yaygın adlarıyla Mirya Baco ve Ramazan Dayı'ya. Onlar benim Diyarbakır'daki son yakınlarımdı. Halam 1982'den itibaren Diyarbakır'da sur dibindeki Ermeni mezarlığında yatıyor. Eniştem ise artık kendisine Ramazan, Ramazan diye seslenenleri kalmayınca göçüp gittiği Amerika'da daha dün toprak oldu. Ana dili serüvenim. Hagop Mintzuri'ye. Ustam, üstadım. Lütfedip bir mektup yazmıştınız. Şimdiye kadar çoktan cevaplamam gerekirdi, geciktim. Beni lütfen mazur görünüz, lütfen bağışlayınız. Ustam, üstadım. Bildiğiniz gibi elinize kağıt ve kalemi her aldığınızda bir şeyler yazıp çizemiyorsunuz. Bazen günlerce bardağı taşıracak o son damlacığın özlemini yaşıyorsunuz. O, işte o son damlacıkla beraber yazma isteği içimizde bir çığ gibi büyüyor. Elinize kağıt kalemi alıp veya daktilonuzun başına geçip bu kez de saatlerce onlardan kopmadan içinizi, duygu ve düşüncelerinizi dile getirmenin tatlı hazını yaşıyorsunuz. Mektubunuzu alır almaz içimde size karşı duyduğum saygı ve sevgi yumağının giderek bir minnet duygusuna dönüştüğünü hissettim. Evet, sizin gibi Kadir Şinas, usta bir yazara hemen cevap yazmayı düşündüm ama yazmadım. Yazamadım. Kısacası beceremedim. Neden mi? Evvela doğrusunu söylemek gerekirse sizden böyle bir mektup beklemiyordum. Şaşırdım. Çünkü sizin gibi değerli bir üstadın buna zaman ayırarak hem de gazete sayfalarından açık bir mektup yazabileceğini doğrusu 40 yıl geçse yine de düşünemezdim. Ama ikincisi ve en önemli nedeni de övgü dolu yazınızın omuzlarıma yüklediği yükün altında kalmanın verdiği eziklikti. Beni yücelten edebi mektubunuza dilimin döndüğünce öz, kısa bir cevap yazmayı düşündüm. Düşündüm ama beceremedim. Zira bildiğiniz gibi duygu ve düşüncelerinizi kısa ve öz ifade edebilmek için uzun zamana ihtiyaç vardır. Kendimi toparlayıp nasıl yazmam, neler söylemem gerektiğini günlerce düşündüm durdum. Birkaç satırla bunu beceremeyeceğimi geç de olsa anladım. Mektubunuzu da cevapsız bırakamazdım. Sonunda oturup içimden geçenleri, sizin de her zaman yaptığınız gibi samimiyetle, süslemeden olduğu gibi yazmayı kararlaştırdım. Ancak böyle size layık bir mektup, size layık bir cevap yazabileceğimi ve sizin de bundan hoşlanıp sevineceğinizi düşünerek kısa bir cevap yerine en uzun yolu seçtim. Geciken cevap için tekrar özür dilerken bir üçüncü gerçeği de söylemeden geçersem dürüst davranmamış olurum. Evet, saygıdeğer üstadım. Bana ana dilimiz Ermenice ile yazdığınız açık mektubunuzu benim de yine ana dilimizde cevaplamam gerektiğini biliyordum. İyi de benim çatpat, zar zor öğrenebildiğim yarım yamalak ana dilimle bunu nasıl becerebilecektim? Daha da doğrusu, bunu kesinlikle beceremeyeceğim korkusunu taşıyordum. İşte bu nedenle de cevap yazmakta geciktim. Ama sonunda kararımı verdim. Dilimin döndüğü kadarıyla, olduğu gibi, yarım yamalak da olsa kendi dilimizde yazacaktım. Şu anda bu seçimimin isabetli olduğunu düşünüyorum. Neden mi? O halde anlatayım. Ben ana dilimiz Ermenice'nin harflerini ilk kez hecelemeye çalıştığımda 13 yaşlarındaydım. İlkokul çağını geride bıraktığım o yıllarda doğduğum Diyarbakır'da, hani derler ya bıyıklarımın terlemeye başladığı yıllarda bu işe yeni başlıyordum. Kilisemizin top sakallı papazı Der Arsen'in pazar ayinlerindeki dualarından, İncil'in dilinden elhamdülillah bir şey anlamıyorduk. Zaten İncil'deki klasik eski Ermenice'yi eminim ki papazımız da anlamıyordu ama iyi kötü okuyup yazabildiği bu dilde ezberlediği birkaç dua ile bu işi kendince karınca kararınca sürdürüyordu. Aslında Der Arsen'in bu konudaki sınırlı bilgisi özellikle ana dilini hemen hemen hiç bilmeyen veya çok az konuşan biz gençler için zaten fazlasıyla yetiyor artıyordu bile. Hadi gençleri bir kenara bırakalım. Yaşlı kuşaktan kimilerinin de Der Arsen'in karşısına geçip duaların şurasında veya burasında eksikler, fazlalıklar vardır diyecek cesaretleri olabilir miydi? Onu beğenmeyip ukalalık taslayanlar, bu işi ondan daha iyi becerebileceklerine inananlar neden papazlığa soyunmuyorlardı? Dini bilgisi bir hayli engin olduğu söylenen eski papaz eceli gelip öldüğünde onun ardından neden hiç kimse ortaya çıkıp papaz olmak için kolları sıvamamış, bu işe soyunmamıştı, soyunamamış, buna cesaret edememişlerdi. Çünkü Diyarbakır ve çevresinde yaşayan herkes gibi artık Sağır Sultan da biliyordu ki o yörelerde papaz olmak bilgiden çok bir bilek ve yürek işiydi. Üstadım, bunu size sizin gibi Erzincan'ın Armudan köyünde doğup büyümüş, oralarda uzun süre yaşamış birini anlatmama bilmem gerek var mı? Hocam, ben ki sizin 90 yıllık ömrünüzü sadece ve sadece bir bademcik sayesinde tesadüfen yaşayabildiğinizi biliyorsam, Bademcik ameliyatı olmak için dağ bayır demeden o yıllarda at, katır sırtında Erzincan yaylalarından, doğduğunuz köyden, Armıdağ'dan, Fırat'ın berisinden yola çıkarak genç yaşta İstanbul'a gelişinizi, bir an evvel ameliyat olup yine köyünüze, okulunuza, öğrencilerinize kavuşmayı düşlerken istemeden, elinizde olmadan bu diyarlarda kalışınızı ve dönüşünüzü dört gözle bekleyen ananız, babanız ve karınız Vuğudan ile yeni doğmuş oğlunuzu bir daha asla kucaklayamayışınızı, kendi tabirinizle aniden patlak veren birinci harbi umuminin sonucu diye biliyorsam, papaz olmak bilek ve yürek işiydi gibi boyumdan büyük laflarla sizi nasıl küstahça tarih dersi verebilirim? Dahası neden köyünüze bir daha dönmediğinizi, yolların neden kapandığını, etrafın kan ve baruttan geçilmediği o karanlık günlerde, neden sizin ve sizin yaşıtlarınızın kısmetine bu tür alın yazıları yazıldığını, bunları kimlerin yazdığını, niçin ve neden soramadınız dersem, bana kızmayacağınızı, beni sözlerimden ötürü kınamayacağınızı biliyorum ama yine de dilim sürçerse bağışlayın. Sahi, bir zamanlar Robert Kolej'de öğrendiğiniz İngilizce ve daha öncesine dayanan Fransızcanızla, bir kitap kurdu gibi okuyarak elde ettiğiniz birikiminizle ve asıl mesleğiniz öğretmenlikle hiçbir ilgisi olmayan işlerde, fırınlarda çalışarak ekmek paranızı kazanmaya çalıştığınız bu şehri İstanbul'da, bu diyarlarda, bu yaban ellerde hiç kimseye küskün olmayan affedici, hümanist tavrınızla kaleme sarılarak içinizden hiç eksik etmediğiniz hoşgörü ve sevgiyle hep o Anadolu insanının pürüpak saflığıyla kitaplar dolusu köyünüzü, oradaki yaşamınızı neden ve niçin anlatıp durdunuz? Bu tarihe, tarihçilere verilen bir ders miydi? Yoksa taşlaşmış yüreklere, özellikle de sağır kulaklara fısıldanan bir yanık türkü müydü? Papaz Arsen derken lafın ucu nerelere geldi? Ama içimden geldiği gibi yazmaya, içimden geldiği gibi konuşmaya söz vermiştim ya. Diyordum ki, Diyarbakır'ın kilise kültürüyle haşır neşir olan eski papazı ölünce, yerine onun gibi bilgili, deneyimli biri ne gezer, çarnaçar, araya, taraya, zar zor bizim der Arsen'i bulmuşlar. Aslında bulmuşlar derken gerçek olan şu ki o sıralar kendisi din adamı değil, toylarda yani düğünlerde darbuka eşliğinde cümbüş çalıp şarkı söyleyen bir çalgıcıymış. Üstelik bilekli mi bilekli, yürekli mi yürekli. Sesi de bir papaza yakışır nitelikte. Zaten sesinin ne denli gür ve güzel olduğunun kanıtı da meşhur darbukacı Kevo eşliğinde özellikle söylediği şu maya değil mi? İki dağın arasında kalmışam, bülbül kimi daldan dala konmuşam, ne gün gördüm ne de murat almışam, yazığı bahan, cahal ömrüm çürüttüm. Doğup büyüdüğü Elazığ'ın maden kazasındaki anaokulunda Ermenice okuyup yazma öğrendiği ve sesi de yanık olduğu için en uygunu budur. Varsın o da geriye kalan yaşamında gün görsün, murat alsın diye papaz olmasını önermişler. Kimler mi? Ermeni cemaati ileri gelenlerinden Yemenici Ero, Demirci Mero, Eczacı Hıro. Kilise yönetim kurulunun da onayıyla İstanbul'a gidip papaz olarak kutsanıp, Patrik Hazretlerinin de elini öpünce çalgıcılık günleri noktalanmış ve yeni kutsal görevi başlamış. İşte başlayış o başlayış. Böylece bir zamanlar sazlı sözlü meclislerde cümbüşe eşliğinde tüm dileklerinin gerçekleşmesi için Tanrı'ya yakaran papazımız bu kez de kilisede günlük dumanları, mum isleri arasında okuduğu ulvi dualarla yanık sesiyle Tanrı'yı kucaklamaya başlamış. Hocam, şimdi gelelim demin sözünü ettiğim bu yörelerde papaz olmak için yürek de ister, bilek de faslına. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İsa'nın adını anıp yüzünüzde haç çıkararak sağ ayağınızla sokak kapısından dışarı adımınızı atmış, cebinizde kilisenin ünlü çilingir ustası Mıteloğlu'nun yaptığı kocaman anahtarı, bir adım gerinizde yamağınız Yemenici Şişko Agap yürümektesiniz. Ötede, sokağın bir köşesinde geliş gidişinizi, önceleri Mar Toma Kilisesi'ndeyken, sonradan Ulu Cami'ye dönüştürülen tarihi binanın avlusundaki ünlü güneş saatinin dakikliğiyle izleyip körpe beyinlerine not eden Dacik, Müslüman çocukların fırlatıp kaçtıkları karpuz ve kavun kabuklarından, ezik domateslerden korunmak hiç mi hüner istemez? Peki bu çocukların, bu bacaksızların Ermeni, Süryani, Keldani, Prot, din adamlarını kavun karpuz kabuklarıyla bombardımana tutarken bir de ağızlarını yaya yaya bağırdıkları keşiş keşiş götüne bir şiş nakaratlarına ne demeli? İyi de şalvarlı, yalın ayak, başı kabak bu haylazların sevinç çığlıklarını yanıtsız bırakmak mümkün mü? Hayır, asla. Öyleyse elinizdeki Haziran çögeninizle, asanızla bu piçleri kovalayarak, onları çirik fırınının önünde bozguna uğratarak, ardından da ta Moşelerin yani Yahudilerin mahallesine kadar geri püskürterek, bir de onların dilinde ard ardı sıraladığınız Kürtçe küfürlerle bir güzel kalaylamanıza kim engel olabilir ki? Yazın kavun karpuz kabukları, kışında içine taş sıkıştırılmış kar toplarıyla sürüp giden bu olağan meydan muharebesinden dönmenizi dört gözle beklerken, kilisenin kapısında mıhlanıp kalan, göbekli olduğu için bu tür kovalamacalarda hiç de becerikli olmayan Agap'ın yanına kanter içinde dönerek, zafer kazanmış bir kumandan edasıyla siyah ceketinizin iç cebinden çıkardığınız kocaman demir anahtarla kapıyı açtıktan sonra büyük bir huşu içinde kilise avlusundan içeri girip ardından da Tanrı'nın huzuruna çıkarak demin verdiğiniz savaş nedeniyle bu kez de dualar eşliğinde günah çıkarmak için yürekli ve bilekli olmaya sahiden gerek yok mudur hocam? Papazımız Der Ersen'in eskiden toylarda şarkı, türkü, hoyrat, yanık mayalar okuyarak ve kuruyan boğazını evde yapılmış nefis şaraplarla ıslatarak icraî faaliyette bulunuşu ile yeni kutsal mesleği arasında uzaktan yakından hiçbir ilgi yoktu ama yine de bazı benzerlikler vardı. Kim bilir belki de bu yüzden yeni işine çok çabuk ayak uyduruyor, giderek de hürmetle karşılanıyordu. Eski mesleği çalgıcılıkla yeni mesleği papazlık arasındaki en belirgin benzerlik dün olduğu gibi bugün de öncelikle güzel sesini kullanmasıydı. Ayrıca musikideki üstün yeteneğiyle dağarcığındaki uşşak, düga, eviç, yega, saba, tahür buselik, suzidil, nişaburek, neva, muhayyer kürdi, acem kürdi makamlardan herhangi birine Ermenice'deki duaları ustalıkla uyarlayarak Hazreti İsa'nın elçiliğinde Ulu Tanrımızın kulağına duyurmaya çalışması, zamanla bu yeteneğini daha da geliştirmesi, başarılarına başarılar katıyor, bu işe soyunmasının ne denli isabetli olduğunu kanıtlıyor, haklı olarak tüm cemaatin gurur vesilesi oluyordu. Eskiden beri toylarda, düğünlerde sıkça dinlenilen, hatta neredeyse ezbere bilinen bu makamlar, bu kez kilisede, Tanrı evinde, Şişko Agap'ın her tarafı günlük kokularına, günlük dumanlarına boğarak elinde sallayıp durduğu gümüş, antika buhurdanlığın minik çıngıraklarının seslerine, çın çın öten melodilerine ve eriyerek ağlayan mumların islerine karışıyordu. Dahası papazımız içli ve yanık sesiyle daha dün buselik makamında okuduğu hayırlı sabahlar duasını pazar ayininde bir de bestenigar makamında okuyordu. Papazımız Der Ersen, Hazreti İsa'yı kucaklayan Meryem'in yağlı boya tablodaki nur yüzüne bakarak hüzün dolu bir yorumla duayı tamamladıktan sonra İsa peygamberimizin kanını temsil eden gümüş kupa içindeki şaraptan bir fırt alarak kutsal duasını sürdürmesi gerekirken zaman zaman eski alışkanlığından olsa gerek şarabı fondip ediyor, yumruk yaptığı sağ eliyle de ağzını siliyordu. Kilisede huşu içinde dua eden insanlar da bu şarap dolu kupanın bir dikişte bitişini görmezlikten geliyorlardı. Evet, sayın üstadım. Anadolu'nun güneydoğusunda neredeyse 5000 yıllık bir tarihi geçmişi olan Diyarbakır'da Süleyman Nazif İlkokulu'nun diplomasını henüz cebime koyduğum o günlerde yine bir pazar ayininde papazımız İsa peygamberimizin vücudunu temsil eden kutsal minik ekmeği şarap dolu kupaya daldırıp sonra da cemaate dönerek her zamanki gibi alın yiyin bu benim vücudumdur diyerek Hazreti İsa'mızın bedenini ardından da şarap dolu gümüş kupayı havaya kaldırarak "İçin, bu benim kanımdır" sözleriyle bize onun kanını sunuyordu. Ben o yaşlarda papazımızın Ermenice söylediği bu sözleri anlamadığım gibi ne anlam taşıdığını da bilmiyordum. Ermenice'yi okuyup yazamadığımızdan ancak yaşlıların Kürtçe, Lazaca, Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli birçok kelime serpiştirerek konuştukları yöre Ermenicesi ile kulağımıza çarpan tek tük Ermenice ile zaten ne anlayabilirdik ki? Hele hele papazımız tüm bu alın, yiyin, için sözlerini üstüne üstlük bir de 2000 yıllık eski klasik Ermenice ile aktarıyorsa. Bizler için papazımızın sahnesinde dilini bilmediğimiz bir tiyatro sergileniyordu. Her pazar ayininde aynı sahneleri izleyerek tüm oyunu artık ezberlemiştik ama her pazar aynı tiyatroyu neden seyrettiğimizi de bilmiyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında o yaşlarda tiyatronun da ne olduğundan haberimiz yoktu. Çünkü sonradan öğrendiğimize göre ta antik çağlardan beri Anadolu'nun özellikle batısında Ege sahillerinde gelişen ve adına tiyatro denen şey her ne idiyse bizim oralara henüz ulaşmamıştı. Neyse, önemli olan şuydu. Pazar ayinlerinde o kutsal tiyatro sahnesinde papazımız tarafından büyük bir huşuyla şaraba banılıp sunulan mas dediğimiz ekmeğin bir kırtığını yani bir parçacığını yiyip tövbe ettiğimizde tüm günahlarımızdan arınıyorduk. Diyarbakır'daki Ermeni çocuklarını analarının rahminden çekip çıkardıktan sonra onlara "Piçlerim benim" diyen yaşlı, cahil kure mamanın doğurttuğu bebeklerin avuç içleri kadarcık yufka ile ödüllendirilmekten ben ve arkadaşlarım, biz kure mamanın piçleri, pek de memnun değildik. Doğrusu en az 3 saat süren bu pazar ayinleri boyunca ayakta dikilerek aslında ana dilimizde ve fakat hiç anlamadığımız bir nevi kuş diliyle oynanan aynı tiyatro oyununu sırf büyüklerimiz öyle buyurdukları için mecburen seyrederek sonunda cimrice sunulan minnacık bir yufka ile ödüllendirilip tıpış tıpış evimize yollanmak biraz haksızlık değil miydi? Ne var ki tüm bunlara rağmen yine de böylesi kötü düşünceleri aşılayıp aklımızı çelmek isteyen şeytanla da başımız pek hoş değildi. Çünkü bu tür düşünceleri aklımızın köşesinden bile geçirdiğimizde günah işleyeceğimizi, günahkar olacağımızı, o zaman da bizlerin mutlu olması için papazımızın yaptığı duaların boşa gideceğini çok şükür öğrenmiştik. Hatta muhterem papazımızın her fırsatta söylediği, "Her koyun kendi bacağından asılır" sözüyle aklımızı başımıza toplarken